Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Yüz Akı Dergisi'nin Nisan 2024 sayısından muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin derginin Kıssalardan Hisseler bölümünde yer alan En Güzel Miras başlıklı yazısını paylaşacağız. Dımaşk'ta bulunan Ebu Derda Hazretlerine Medine-i Münevvere'den bir zat gelmişti. Ebu Derda radıyallahu anh, "Ey kardeşim, seni buralara kadar getiren nedir?" diye sordu. Medine'den gelen kimse şu cevabı verdi. Bir hadis-i şerif. "Bana ulaştığına göre sen o hadisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ediyor musun? İlk rabiden dinlemek için geldim. Herhangi bir ihtiyaç için gelmedin mi?" "Hayır." "Ticaret için de mi gelmedin?" "Hayır." "Sadece o bir tek hadisi şerifi öğrenmek için geldin, öyle mi?" "Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işitmiştim. Kim ilim öğrenmek için yola çıkarsa, Allah Teala ona cennet yolunu kolaylaştırır. Melekler, İlim öğrenenlerden hoşlandıkları için onlara kanat gererler. Göklerde ve yerde bulunan varlıklar, hatta sudaki balıklar bile alimlerin affedilmesi için Allah'a yalvarırlar. Bir alimin sadece ibadette meşgul olan bir kimseye üstünlüğü, 14. gecesinde ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Dinin zahir ve batınını ikmal etmiş alimler, peygamberlerin mirasçılarıdır. Peygamberler altın, gümüş değil, sadece ilmi miras bırakmışlardır. İşte bu ilim mirasına nail olan kimse çok büyük bir kısmete ermiş olur. Ebu Derda Hazretlerinin çok büyük bir kısmet olarak methüsena ettiği peygamber mirası olan ilim, uhrevi ve manevi ilimdir. Ahkam ve ahlakıyla yaşanan, ihlasla tatbik edilen bir ilimdir. Marifetullah yani kalpte Allah Teala'yı tanımaktan nasip alabilmektir. İlim denilince zamanımızda ehli dünyanın revaç verdiği zahiri, dünyevi bilgi ve mesleki tahsiller akla gelmemelidir. Dünyevi ilimler, maişet temini yahut merak tatmini için tahsil edilen bilgilerdir ki, uhrevi ilimle mezcedilmedikçe manevi bir kıymet ifade etmezler. Hatta kişiye enaniyet ve gurur verme ihtimalinden dolayı manevi bir ayak bağı bile olabilirler. Gerçek ilim, kalbin vahiy ile buluşması, gönlün Kur'an ve sünnetle ahenk teşkil etmesidir. Gerçek ilim, peygamberlerin ve evliyaullahın ilmidir. Vahiy ile buluşmayan, zihinde kalan ilimse, asrımızdaki canilerin sergilediği gibi zulme vasıta olan basit malumatlardır. Hukuk tahsili alan bir kişi, manevi tahsil almazsa cellat kesilir. Tıp tahsili gören bir hekim, uhrevi ilim almamışsa, şifa tevzi edeceği yerde kürtaş kasabı olabilir. Hasılı, Kur'an ve sünnette müjdelenen ve övülen ilim, Allah'a yaklaştıran, uhrevi bir gaye ve ulvi bir niyetle tahsil edilen ilmi nafi, yani faydalı ilimdir. Dünyevi ilimler satırdan satıra, zihinden zihine aktarılır. Uhrevi ilimlerse sadırdan sadıra, gönülden gönüle nakledilir. Bu intikalden dolayı ilim mirasa benzetilmiştir. Hazreti Ali buyurur, "İlim en hayırlı mirastır, edep en hayırlı sanattır, takva en hayırlı azıktır, ibadet en hayırlı sermayedir, salih amel en hayırlı rehberdir, güzel ahlak en hayırlı dosttur, hilm en hayırlı yardımcıdır, kanaat en hayırlı zenginliktir, ölümü tefekkür en hayırlı ıslah edicidir." Yunus ne güzel söyler. İlim, ilim bilmektir. ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin, bu Nietzsche okumaktır. İlim gibi miras da iki türlüdür. Maddi miras, manevi miras. Maddi miras, faniliğin tabii bir neticesidir. Kefenin cebi yok denilmiştir. Necip Fazıl, dünyaya aldanış gafletine karşı ne güzel ifade eder. Hasis Sarraf kendine bir başka kese diktir. Mezarda geçer akçe neyse onu biriktir. Ölen kimsenin malı ve mülküyle bağı kopar ve o mal geride bıraktığı varisleri arasında taksim edilir. Ama o varisler de gayet iyi bilir ki bir gün onlar da o malı başkalarına bırakıp bu dünyadan gideceklerdir. Kıyamete kadar bu devre mülk sürüp gidecektir. Yunus Emre Hazretleri der ki, yalancı dünyaya konup göçenler, ne söylerler ne bir haber verirler. Üzerinde türlü otlar bitenler, ne söylerler ne bir haber verirler. Bu hakikat sebebiyle Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sından biri de El-Varis'tir. Yani mülkün gerçek sahibi ancak O'dur. Herkes vadesi dolunca elindekini gerçek sahibine, ona bırakır ve gider. O Azze ve Celle de o malı bir başkasına emaneten verir. Manevi mirassa ölüm geçidinde mecburen el değiştiren bir kıymet değildir. O aktarıldıkça bereketlenen, sahibine ve bıraktığı varisine hem dünyada hem berzah, kabir aleminde hem de kıyamet ve mahşer gününde fayda sağlayan gerçek bir hazinedir. Evlatlar fani olan büyüklerinin maddi varlıklarına, onların vefatıyla beraber kendiliğinden mirasçı olurlar. Lakin manevi kıymetlerin intikali kendiliğinden gerçekleşmez. Bunun için hususi bir gayret, terbiye ve tahsil gereklidir. Mesela Hazreti İbrahim, evladının namaz kılabilmesi için onu Kâbe'nin bulunduğu yere götürmüş ve şöyle dua etmişti. Rabbim, beni ve zürriyetimi namaz kılanlardan eyle. Ülül azm bir peygamber böyle iltica'yla Allah'a yalvarırken bizim nasıl olsa kılar, bir şekilde öğrenir, zamanla alışır gibi tesellilerle evlatlarımızın namaz hassasiyetini dert edinmememiz hiç doğru olur mu? Sahabeden bir misal. Enes bin Malik radıyallahu anh, aralarında oğlu Ebu Bekir'in de yer aldığı bir topluluğa bir hadis-i şerifi nakletti. Ardından oğlu Ebu Bekir'e dönerek şefkatle şöyle dedi. Yavrucuğum, bu hadisi ezberle. Şüphesiz bu hadis bir hazinedir. Onlar bütün dikkat ve iştiyaklarıyla bu mukaddes mirasın gelecek nesillere intikaline gayret ettiler. Ebu Derda Hazretleri bir hadis-i şerif için Medine'den Şam'a seyahat eden tabiî bu gayreti ve fedakarlığı sebebiyle tebrik etmiştir. Çünkü İslam'a hizmet ve gayretler Allah Resulü'nün mirasına, bir başka ifadeyle emanetine sahip çıkmaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Size iki emanet bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. Bu emanetler Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve onun peygamberinin sünnetidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an ve sünnet mirasına sahip çıkanların dalalete düşmeyeceklerini, yani hidayetten sapmayacaklarını müjdeliyor. Çünkü manevi miraslara hasbelkader nail olduğu halde kıymetini bilmeyen ve ziyan edenler de vardır. Zamanımızda en şenaatli zulümlerine şahit olduğumuz Yahudiler, Tevrat'a ve nice peygamberin mirasına erişmişlerdi. Fakat daha sonra o mukaddes emanete hıyanet ettikleri için zalimlerden ve gazabı ilahiye uğrayanlardan oldular. Hristiyanlar Hz. İsa'nın İncil'ine varis idiler. Fakat onlar da daha sonra şirke düşmek, şeriatı rafa kaldırmak, putperest Roma'ya boyun eğmek suretiyle mukaddes mirasa hıyanet ettiler. Dalalete düşenlerden oldular. Demek ki sadece mirasçı olmak yetmez. Bu mukaddes mirasın kıymetini bilmek ve gereğince muhafazasına gayret etmek lazımdır. Nitekim ayet-i kerimede buyrulur. Kitabı kullarımız arasından seçtiklerimize miras verdik. Onlardan, insanlardan kimi kendisine zulmeder, Kur'an ahkamına tam riayet etmez, günahlara duçar olur. Kimi ortadadır, takvaya muhtaçtır. Kimi de Allah'ın izniyle hayırlarda öne geçmek için yarışır. İşte büyük fazilet budur. Hatta dostluk nişanesi de işte bu fazilettir. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin emanetine ve mirasına sahip çıkanların farik vasfı, hayırlarda yarışmak, İslami gayretlerde ve fedakarlıklarda en önde olmaktır. Bizlere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en mühim mirası, güzel ahlak mirasıdır. Karakter ve şahsiyet mirasıdır. Unutmamamız gerekir ki, bugün iman ve İslam nimetiyle perverde olmamız, asr-ı saadetin kutsi mirasının bereketidir. Ashab-ı kiram ve evliyaullah hazeratı, bu kutsi emanetin gelecek nesillere intikalinde büyük bir gayret ve himmet göstererek ilahi muhabbet etrafında adeta pervane kesilmişlerdir. Onlar, hidayet semamızın yıldızları, hakikat mektebinin muallimleri ve yeryüzünde Allah Teala'nın şahitleri olmuşlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, ashabın, evliyaullah ve salih kulların Allah'ın dini yolunda muhabbetullah'la gösterdikleri müstesna gayret ve fedakarlıkları bizlere örnek olmalıdır. Bize emanet edilen bu mukaddes mirası zayi etmemek ve onu asli safiyet ve berraklığıyla gelecek nesillere intikal ettirmek, ebedi saadetimizi alakadar eden en büyük mesuliyetimizdir. Bu intikal gayretine iki güzel misal. İmam Malik rahmetullahi aleyh şöyle anlatır. Ben her hadis ezberlediğimde, babam bana bir hediye verirdi. Öyle bir zaman geldi ki, babam hediye vermese bile hadis ezberlemek bende tarifsiz bir lezzet haline geldi. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh şöyle anlatır. 10 yaşımdayken Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiştim. Sabah namazından önce annem beni kaldırır, soğuk Bağdat günlerinde abdest suyumu ısıtırdı. Sonra elbiselerimi giydirirdi. Evimiz uzak ve yol karanlık olduğu için kendisi de başörtüsünü takıp tesettüre bürünerek benimle birlikte camiye kadar gelirdi. Büyük bir mezhebin imamı olan İmam Malik yetiştiyse arkasında babasının sevdirici gayretleri var. Yine bir mezhebin imamı Ahmet bin Hanbel yetiştiyse onun da arkasında annesinin fedakarlıkları var. Mümin gönüllerin daima bu iman vecdiyle ilahi aşkın ulvi heyecanını en yüksek seviyede tatmaları icap eder. Zira gerçek saadet, fani ve izafi muhabbetlerin dar hududunu aştıktan sonra başlar. Cenab-ı Hak bütün canlılara bir nesil endişesi vermiştir. Necip Fazıl'ın ifadesiyle, tomurcuk derdinde olmayan ağaç odundur. Bir ağaç için tomurcukları gelecek nesilleridir. Onları var etmek, beslemek ve geleceğe ulaştırmak için sevki ilahiyle teçhiz edilmiştir. Müminse imanıyla bu nesil endişesini terakki ettirir. Onun için evladının ebedi istikbali dünyevi yarınından çok daha mühimdir. Mahşerdeki selameti ve ahiretteki saadeti dünyadaki geçici mutluluğundan çok daha ehemmiyetlidir. Bu hakikatleri idrak edemeyen ehli gaflet, evladına maddi bir servet bırakmak için hırsla didinir durur. Bu yolda zekat, infak ve hayrat vazifelerini ihmal eder. Bu ne hazin bir aldanıştır. Ebu Zer radıyallahu anh der ki, bir malda üç ortak vardır. birincisi mal sahibi, yani sen. İkincisi kaderdir. O hayır mı yoksa felaket ve ölüm gibi şer mi getireceğini sana sormaz. Üçüncüsü mirasçıdır. O da bir an önce başını yere koymanı, yani ölmeni bekler. Ölünce malını alır götürür. Sen de hesabını verirsin. Eğer gücün yeterse sen bu üç ortağın en acizi olma. Cenab-ı Hak buyurur. Altın ve gümüşü yığıp da onları Allah yolunda harcamayanlar yok mu? İşte onlara elem verici bir azabı müjdele. Bu paralar cehennem ateşinde kızdırılıp bunlarla onların alınları, yanları ve sırtları dağlanacağı gün onlara denilir ki, işte bu kendiniz için biriktirdiğiniz servettir. Artık yığmakta olduğunuz şeylerin azabını tadın. Bu ağır tehdidin muhtevasına girmemek için ölçü nedir? Umumi görüş, zekatı hakkıyla verildiği zaman bir Müslümanın işini büyütmek ve benzeri çeşitli ihtiyaçları için para biriktirmesinin caiz olduğudur. Ancak Ebu Zer radıyallahu anh, zekatı verilmiş olsa da ihtiyaç fazlasını biriktirmenin bu tehdidin şumulüne gireceğini söylemiştir. Müfessir İmam Kurtubi bu hususta iki görüşü şöyle cem etmektedir. Bu hususta Ebu Zer radıyallahu anh'tan rivayet edilen görüş, bu ayeti kerimenin ihtiyacın ileri derecede olduğu, muhacirlerin zayıf, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de onlara yardım elini uzatarak ihtiyaçlarını yeteri kadar karşılamak imkanını bulamadığı, Beytülmal'de ihtiyaçlarını karşılayacak kadar malın olmadığı, sıkıntılı kıtlık yıllarının ardı arkasına, üzerlerine hücum ettiği zamanlardaki durumu dile getiriyor olabilir. İşte bu durumda Müslümanların ihtiyaçları dışındaki malları alıkoymaları yasaklandı. Böyle bir zamandaysa altın ve gümüşün saklanması caiz değildir. Yüce Allah Müslümanlara fetihleri müyesser kılıp, onlara maddi imkanlar açısından genişlik verince, Hazreti Peygamber 200 dirhemde 5 dirhem, 20 dinarda yarım dinarın zekat olarak verilmesini emretti. Hepsinin verilmesini emretmedi. Ez cümle, ümmeti Muhammed'in kıtlık, açlık ve zaruret halinde olduğu, verilen zekatların ihtiyacı karşılamadığı zamanlarda sadece zekat vermekle iktifa etmek caiz değildir ve bu ayetin tehdidinden kurtarmaz. İnfak, sadaka ve hayratı artırmak lazımdır. Hikmet ehli de şöyle demiştir. Bir kul öldüğünde malı hususunda iki musibetle karşılaşır ki daha önce bunlar gibisini hiç görmemiştir. Birincisi bütün malının elinden alınmasıdır. Diğeri de bütün malı elinden gitmesine rağmen bunların hepsinden hesaba çekilmesidir. Bir insan için kendisine fayda vermeyen bir maldan dolayı hesaba çekilmek ne kadar müşkil bir durumdur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu durumdakiler için şöyle buyurmuştur. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun o kimseye ki ehl-i iyalini hayır, servet üzere bırakır da kendisi Rabbinin huzuruna şerle varır. Asr-ı Saadet'te bir başka gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına sordu. Hanginize mirasçısının malı kendi malından daha sevimlidir? Ashab, ey Allah'ın Resulü, hepimiz kendi malımızı daha fazla severiz dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kişinin kendi asli malı, hayır yaparak önceden ahirete gönderdiğidir. Mirasçısının malıysa harcamayıp geriye bıraktığıdır buyurdu. Bu dünyadan ahirete gönderdiğimiz her şey bizim, türlü meşakkatlerle biriktirip burada bıraktıklarımızsa dünyanın ve mirasçılarındır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen bir rivayette şöyle buyurulur. İnsan öldüğü zaman melekler ne getirdi derler. İnsanlarsa ne bıraktı derler. Cenab-ı Hak yine miras mefhumunu hatırlatarak cimrilik edenleri şöyle ikaz buyurur. size ne oluyor ki Allah yolunda infak etmiyorsunuz? Oysa göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Yerin ve göğün mirası Allah'ındır. Yani her şey gibi Allah'a dönecektir. Öyleyse malı Cenab-ı Hakk'ın emrettiği yere sarf etmemek ne kadar manasızdır ve ahmakçadır. Yerin ve göğün mirası Allah'ındır. Öyleyse evlatların bu dünyada istifade edeceği rızkı da verecek Allah Teala'dır. İnfaktan uzak durarak veya hırs göstererek bu rızkı artırmak mümkün değildir. Zahiren artmış gibi gözükse de bereketi verecek yine Cenab-ı Hak'tır. Şeyh Sadi ibretlik bir hadise naklederek evlatların rızık ve kaderinin çok farklı tecelli edebileceğine, her sahada maddi değil manevi mirasa ehemmiyet verilmesi gerektiğine dikkatimizi şöyle çeker. Vaktiyle Şam'da bir fitne çıkmıştı. Herkes köşesinden ayrıldı. Okumuş köy çocukları sultanlara vezir oldular. Eksik akıllı vezir çocuklarıysa dilenmek için köylere gittiler. Babanın mirasını mı istiyorsun? Sen asıl onun ilmini öğren. Çünkü onun parasını 10 günde harcayabilirsin. Hasılı, maddi miras fanidir. Manevi mirassa ebedi zenginliktir. Hatta kişinin maddi mirastan nasıl istifade edebileceği dahi aldığı manevi mirasla şekillenecektir. Babasından ahlak ve şahsiyet mirasını, Kur'an ve sünnet terbiyesini alamayan bir kişi, savurgan bir mirasiyeti olup kısa sürede o mülkü çarçur eder. Ahlak, karakter ve şahsiyeti en güzel şekilde ikmal eden evlatsa, maddi az bir mirası dahi, gerek dünyevi, gerekse uhrevi olarak en güzel şekilde işleyerek babasına hayır dua edilmesine vesile olur. İşte bu idrakin muhteşem bir tezahürü. Halife Ömer bin Abdülaziz, rahmetullahi aleyhe, veziri şu teklifte bulundu. Efendim, Beytülmal'den aldığınız tahsisatın kâfi gelmediği görülüyor. Biraz daha fazlasını emir buyursanız da bir kısmını ihtiyaten biriktirip vefatınızdan sonra evlat ve torunlarınızın zaruri ihtiyaçları için bıraksanız. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh bu teklife şu manidar cevabı verdi. Eğer geride kalan evlatlarım salih kimselerden olurlarsa onların sıkıntıya düşmelerinden korkmam. Yani benim yolumdan gelirlerse onlara mal bırakmama ihtiyaç yok. Zira Cenab-ı Hak, Allah salih kullarının velayet ve vasiyetini bizzat deruhte eder buyurmuştur. Yok salih değil de sefih olacaklarsa, böyleleri hakkında yine Kur'an-ı Kerim'de mallarınızı sefihlere vermeyiniz buyurulmuştur. Bu ilahi nehye rağmen sefih olacak çocuklarıma mal mı toplayacağım? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Hiçbir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha hayırlı bir miras bırakmamıştır. Yavrularımıza verebileceğimiz en mühim mirasımız onların ahiret alemini kurtarmaya yönelik gayretlerimizdir. Evlatların İslamiyeti, ibadat, muamelat ve ukubatıyla, ahkamıyla ve ahlakıyla öğrenmelerini sağlamak her ebeveynin vecibesidir. Bu vazifeye gösterilen ihtimam, müminin Cenab-ı Hakk'a, Kelamullah'a ve Resulullah Efendimiz'e olan muhabbetinin nişanesidir. Allah Teala'yı seven, onun kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i de çok sever ve evladının Kur'an tahsiline ehemmiyet verir. Fahri Kainat Efendimiz'e muhabbetin göstergesi, onun emanetlerine, onun mukaddes mirasına sahip çıkmaktır. Ferdi ibadetlerin zirvesi olan namaz için düzgün bir Kur'an tilaveti şarttır. Evlatlarımızın Kur'an tilavetini Femi Muhsin'den tahsil edebilecekleri bir Kur'an kursuna veya İmam Hatip okuluna gönderilmesine azami riayet gösterilmelidir. ehli dünya evlatlarını gönderecekleri kolejleri nasıl dikkatle seçiyorsa, biz de evlatlarımızın gidecekleri mekteplerin düzgünlüğüne, arkadaş çevresi ve muallimlerinin salih müminler olmasına daha fazla alaka gösterelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sahabeye, onlardan tabiine, tebe-i tabiine, nesilden nesile nakledilen bir nur meşalesi gibi elden ele, gönülden gönüle aktarılan İslam mirasına talip olalım. Biz de bizden sonrakilere onu selametle ulaştıralım. Bu mukaddes miras, Hira'dan yükselen oku emrinin aksi sedasıdır. Fert ve topluma şifa ve rahmettir. İstikamet ve hidayettir. Bu mukaddes miras Seyr mağarasında Hazreti Ebubekir'e ondan altın bir silsileyle asırlara uzanan marifet ve hakikat yoludur. Bu mukaddes miras veda hutbesinden bize intikal eden sünnet-i seniyye nurudur. Üsve-i hasenedir. Efendimizin muhteşem ahlakıdır. Bu en güzel mirastan biyikane kalmak ne büyük bir mahrumiyettir. İstikbal endişesi ve bir takım dünyevi arzular sebebiyle evlatları Kur'an kursları ve İmam Hatip okullarından uzak tutmak ve onları bu manevi sofralardan mahrum bırakmak neticesi çok acı bir zaaftır. Esas kültür, Kur'an ve sünnet kültürüdür. Evlatları ondan mahrum bırakmak, bu muazzam kültürü hafife almaktır. Bu da cehaletin ta kendisidir. İslam kültürünü böyle hafife alan bir kişinin ben Allah'ı ve Resulullah'ı seviyorum demesi de temeli olmayan boş bir sözdür. Bugün dünya modern bir cahiliye dönemine girdi. Vicdanlar kurudu, duyarsız hale geldi. Aylardır kan ağlayan Gazze'deki zulmü yapanlar ve o zalimleri destekleyenler cahil, tahsilsiz kişiler değildir. Bilakis bu zulmü destekleyenler gerek yurt içinde, gerekse Avrupa'da, Amerika'da dünyevi tahsil görenlerdir. İşte vahiy ile buluşmayan bir kalbin hazin akıbeti. Sorulacak sual şudur. Hal böyleyken, bazı gafil müminler neden bu tahsile heves ediyor? İstikbal için mi? İstikbali lütfedecek olan ancak kainatın Halıkıdır. Tarih şahittir ki peygamberlerin, evliyanın, sadık ve salihlerin izinden giden milletler ihya ve abad olmuşlar, zıddına gidenlerse insanlık haysiyetini kaybederek berbat olmuşlardır. Şüphesiz ki sözlerin en güzeli Allah'ın kelamıdır. Hidayet yolunun en güzeli Hazreti Peygamber'in mübarek yoludur. En güzel miras bu mukaddes emanetin masum yüreklere tevzi edilmesidir. Hadis-i şerifte buyrulur. Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Peygamberimiz Tebük seferinde sancakları Kur'an'a en çok ehemmiyet verenlere taşıtmıştır. Her zaman Kur'an ehlini tercih etmiştir. Yavrularımıza fani varlık ve lezzetleri değil, eskimeyen, solmayan ve tükenmeyen bir saadeti miras bırakmalıyız. O da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bize emanet olarak bıraktığı Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyyedir. Bu mukaddes mirasın evlatlarımıza intikalinde gösterilecek itina, büyük bir sadakayı cariye olurken, bunun ihmali ise her anne baba için büyük bir ahiret felaketidir. Çünkü bu manevi mirastan mahrum bırakılan her evlat, hesap günü ana babasından davacı olacaktır. İnsan evladından ayrılmak istemez. Unutmamalıdır ki, esas ayrılık ahirette olacaktır. Müddessir suresinde ahiret aleminden şu ibretli konuşma nakledilir. Ahirette cennetlikler cehennemliklere sorarlar. Sizi sekar cehennemine, yakıp kavurucu ateşe sürükleyen nedir? Onlar da şöyle cevap verirler. Biz namaz kılanlardan değildik. Birinci madde namaz. Demek ki bir anne babanın en çok ehemmiyet vermeleri gereken husus, evladını ufak yaşlardan itibaren namaza alıştırmalarıdır. Cehennemliklerin saydığı ikinci sebep şöyledir. Yoksulu da doyurmazdık. yani yalnız kendimizi düşünürdük, muhtaçlara merhamet etmezdik. Demek ki evlatlarımızı erken yaşlardan itibaren cömertliğe de alıştırmamız zaruridir. Çocuklarımıza harçlık verirken paranın bir kısmını da imkanı olmayan arkadaşlarına ikram etmek, muhtaçlara tevzi etmek üzere tembih ederek vermek, bu hususta güzel bir talim ve terbiyedir. Hasta komşumuza, akrabamıza bir çorba yapıp onu evladımızla göndermeliyiz. Yaşlı insanlara yardım etmelerini temin etmeli, fedakarlıklara alıştırmalıyız. Pederim Musa Efendi bize önceden hazırladıkları bozuk paraları verir ve Bursa Ulu Camii, Emir Sultan Camii gibi mabetlerin çıkışında o devirde çokça bulunan sahillere ikram etmemizi isterlerdi. Biz o ikramları verdikçe o mahrumlar çok sevinir, sırtımızı okşar, hayır dualar ederlerdi. Biz de çocukluk safiyetiyle bundan güzel bir heyecan ve saadet duyardık. Cehennemliklerin saydıkları üçüncü sebepse şudur: batıla, azgınlığa dalanlarla birlikte biz de dalardık. Demek ki evlatlarımıza batılın ne olduğunu öğretip ondan uzak durmalarını telkin etmemiz lazımdır. Batıldan, fısku fücurdan uzak durmalarını sağlayacak bir şahsiyet ve karakter kazandırmamız lazımdır. Evlatlarımıza İslam karakter ve şahsiyetini miras bırakamazsak, Allah korusun, itikatlarını da kaybederler ki dördüncü sebep de budur. Hesap gününü de yalan sayardık. Fakat sonunda ölüm gelip çattı. Maalesef bugün gençliğin kafelerde ömür tükettiğini görüyor ve duyuyoruz. Baştan bu mekanların birer kıraathane olacağı, gençlerin buralarda ders çalışıp kültürlerini artıracakları söylenmişti. Lakin hiç öyle olmadı. Kafeler, nargile ve benzeri kötü alışkanlıkların yayıldığı, kız erkek ihtilatının normalleştirildiği, kıymetli vakitlerin ziyan edildiği, mala yani miskinlik ve tembellik vasatları, dedikodu, gıybet ve nemime mekanları oldu. Evlatlarımızı batıla meylettiren menfi mekanların her türlüsünden muhafaza etmeliyiz. Kur'an ruhaniyetinden mahrum kalmış bir toplumun hayatı, İkbal güneşi batmış, karanlık bir hayatın kabuslu gecesine benzer. Anne babasının ardından dua eden hayırlı evlatsa ebeveyni için rahmettir. Hadis-i şerifte buyrulur: yedi şey vardır ki kul vefatından sonra kabrindeyken de bunların ecri kendisine ulaşır. Öğrettiği ilim, akıttığı su, açtığı su kuyusu, diktiği meyve ağacı, inşa ettiği mescit, miras bıraktığı mushaf-ı şerif, vefatından sonra kendisi için istiğfar edecek hayırlı evlat. Kur'an-ı Kerim miras mefhumunu dünya mülkünün ve hakimiyetinin el değiştirmesini ifade için de kullanır. Yeryüzüne salihlerin mirasçı olacağını müjdeler. Mesela Kızıldeniz'in sularında boğulan zalim Firavun'un saltanatı ve mülkü, bağ ve bahçeleri yıllarca ezip horladığı mazlumlara miras kalmıştır. Cihanın fani devre mülkü de Cenab-ı Hakk'ın takdiriyle el değiştirir. Eğer Allah'a hakkıyla kulluk edebilirsek, onun yardımı imdadımıza dünyada da yetişir. Hadis-i şerifte buyrulur: Allah bazı kavimleri şu Kur'an'la onların Kur'an'a verdiği kıymetle yükseltir. Bazılarını da Kur'an'a ehemmiyet vermemesi sebebiyle alçaltır. Velhasıl Kur'an yolunda İslami gayretlerde yetiştirdiğimiz evlatlarımızın istikbalinden endişe etmek yersizdir. En büyük mükafatsa ahirettedir. Cenab-ı Hak müttaki kullarına ebedi alemde ikram edeceği cennetleri de miras ifadesiyle tavsif etmiştir. İlahi talimatlara göre yaşayan müminler Firdevs cennetine varis olacaklardır. Cennetliklere şöyle denilecektir: İşte yaptıklarınıza karşılık size miras verilen cennet budur. Onlarsa şöyle diyecekler: bize verdiği sözü yerine getiren ve cennette istediğimiz yerde oturmak üzere bizi bu ebediyet yurduna varis kılan Allah'a hamdolsun. salih ameller işleyenlerin mükafatı ne güzel. Cenab-ı Hak, bizleri en kıymetli hazine ve en büyük miras olan Kur'an ve sünnet nimetlerinin değerini bilenlerden eylesin. Bu mübarek miras ve mukaddes emaneti muhafaza edip gelecek nesillere intikal ettirebilmemizi cümlemize müyesser kılsın. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, Sesli Dergi'de bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Nisan 2024 sayısında Kıssalardan Hisseler bölümünde yer alan muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı En Güzel Miras başlıklı yazıyı paylaştık. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.